Ayrım 13.
41. Haciz geri dönmek zorunda olduğunu biliyordu. Olayın tek görgü tanığıydı, gerçek suçluların yakalanmasında gazetecilerle yargıçların başta gelen yardımcısı olabilirdi. Ama üzerinde tek kuruş yoktu. Atina-Selanik motorlu treni saat 5.30'da Platia'ya uğruyordu. Issız istasyonun sıralarında bir süre uyudu. Uyandığında tan yeri ağrıyordu. Geniş ova evrenin fırınına daldırılan bir fırıncı küreğiydi. Yıldızların henüz soğumamış korları altında tan mayası yavaş yavaş tutmaktaydı. Sabah ekmeği neredeyse pişecek, herkesten önce yola dökülen işçiler fırıncıdan alıp öğlende zeytin ve keçi peyniriyle yiyeceklerdi. Bu tür hayaller Hacise açlığını hatırlattı. Bir süredir lokomotiflere su veren, borulu, ucu fil hortumu gibi sarkan vincin ardında gizleniyor, motorlu trenin istasyona girişini kolluyordu. Tren girer girmez kimseye görünmeden binecek, para vermeden Selanik'e kadar gidecekti. Yalnız başı canlı, gövdesi uykucu bir devi andıran motorlu tren sonunda 20 dakikalık bir gecikmeyle göründü. Uzun süre hareket işaretini bekledi istasyonda. Haciz yeşil ve kırmızı ışıkları gözlüyor, düdük seslerine kulak veriyordu. Sonra tren kesik kesik soluyarak sarsıldı, Haciz en arkadaki vagonun basamağına atladı ve yol boyu kapının tokmağına yapışmış, boşluğa asılı bir halde gitti. Yeni yeni uyanan ovayı, tarlalara doğru uzaklaşan ilk sığırları, kara sabanları, simsiyah giysilerinin içindeki köylü kadınları seyretti. Bir sis örtüsü ovaya yayılmış ve hektarlarca yonca tarlasının üzerine çiğ olarak konmuştu. Sonra dekor değişti, kentin dışındaki sanayi bölgesinin kokusunu duydu. Bisikletli işçiler, aceleci kalabalık, kasvetli dış mahalleler, merkez garı göründü. Pis hava ve toz genzine doldu. Kapının tokmağını bıraktığında elleri titredi. Ama bu kentte de herkesten çok ona ihtiyaçları vardı. İstasyonun girişinde Elinikos Varos gazetesini okuyan birinin omzunun üzerinden bir göz attı. Şefiyle ilgili haber bütün birinci sayfayı kaplıyordu. Zeyn'in öldüğünü bir türlü kabul etmek istemedi. 2. Gecenin içinde bir tren düdüğü. Bir tren duraklamadan soluk soluğa bir makine, ışıkları sönük bir vagon, ardında da 3 gün, 100 saat önce uçakla aldığı yolu aşmakta olduğu Z4383 numaralı vagon, bu Mayıs gününde can çekiştiği, düşüşünden sonraki hareket hazırlığı için ruhunun gereksinme duyduğu saatler. Hayatın dışına atıldığını öylesine beklenmedik bir anda öğrenmişti ki inanası bile gelmedi. Başka bir vagonda yakınları, boynunda kabaran mavi damarlarla karısı, öğrenim görmemiş kardeşi ve anası. Toprağın çok yakında sevgili oğluna kucak açacak toprağın görüntüsünü yansıtan yüzüyle anası. En arkada bir jandarma bölüğünün ter ve ayak kokusuyla dolu bir vagon. Tüfekleri bacaklarının arasında, bu ölüm trenine bindikleri için dehşete düşmüş, en ufak olayla harekete hazır, onun kurşunlu vagonundan içeri giremeyen görüntünün geçip gidişini seyrediyorlar. O, bir daha çıkmamak üzere tabutuna kapatılmış, trenin üzerinde uçan ve trenin hızına ayak uyduran bir helikopteri andıran ruhuyla birlikte kuzeyden güneye iniyor. Pas hastalığının önüne geçmek için tarlalara toz püskürten, gölgesiyle bitki örtüsünü ürperten, bir an kurak toprağı serinleten bir helikopter bu. Ve yüzyıllardan beri susuzluk çeken toprak, parmakları birleşmeden birbirini okşayan iki el gibi gölgenin dokunuşuyla elektrikleniyor. Parmaklar birleşse bu kan ve devrimin simgesi olacak. Hayır, yalnızca bir kanat değmesi, damarlarda uyuklayan kanı duyurmadan canlandıran belli belirsiz bir dokunuş ve toprak, Teselya tarlaları, Makedonya, Bralos, Pinios, Sarandaporon, Teb ve Levadiya ovaları, onun şarkıda sözü geçen 41. yiğidin ölüsünü karşılamaya hazırlanıyor ve kan, toprağın kanı, suları olağan akışını sürdürmekte diye düşünüyor kanatlanmış ruh. Hazır olduklarında temelleri sarsacak, büyük ayaklanmayı hazırlayacaklar. Bu nedenle lokomotif sürücüsüne verilen emir kesin. Hiçbir yerde durulmayacak. Atina'daki başbakanlık yapısında iş başından ayrılmayan kurmay kurulu telsizle treni izliyor, çeşitli jandarma birliklerinden bilgi alıyor, Makinistle bağlantıyı kesmeden katarın yolunu düzenliyor. Bütün seferler kaldırılmıştı. Ne karşıdan gelen vardı ne de ardından. Yolun açılması, hiç limana uğramaması, denizciler, orospular ve dok işçileriyle bağlantı kurup ayaklanmalarına neden olmaması içindi. İktidardakiler korkudan sapsarı kesilmiş, utançlarını nasıl gizleyeceklerini bilemiyorlardı. Bir çocuk masaldaki gibi bağırdı. Kral çırılçıplak ve dal kavukluklarıyla kralı herkesten güzel, herkesten iyi giyimli olduğuna, gücünü halkın sevgisinden aldığına inandıranların ağızları açık kaldı. Bu çığlık her şeyi yutuvermişti. Başka çare kalmayınca rahata kavuşmak için kral çırılçıplak diye bağırmakla yetinmeyip Londra'da kraliçeyi soyma, giysisini omuzlarından çekmekle birini görevlendirme cesaretini gösteren yalanlarının tek tanığını ortadan kaldırma kararını verdiler. Böylece tren onun yıldırımı üzerine duruveren, ayaklanmak için bir işaret bekleyen dünyada yoluna devam ediyordu. Ama sonunda her şey düzene girdi, cenaze töreni sırasında bile olay çıkmadı, yatıştırıcı bildiriler dağıtıldı. Her şeyden önce bir kere daha kan akıtılmasının önüne geçmek isteniyordu. Henüz sırası değildi, sonunda kazanmak umuduyla ve bu cinayetin hazırladığı büyük fırsatı kaçırma pahasına siyaset temkinli yolunu izliyordu. Onun can çekiştiği sıralarda düşmanlar utançlarını örtmek için boşuna çaba harcıyorlardı. Selanik'te komünistlerin neden olduğu kanlı olayların gerçek yüzü şöyledir. Milletvekili Z, yasa dışı bir komünist gösterisine başkanlık ederken trafik kazası sonucu bir kamyonetin altında kalmıştır. Polis göstericileri otobüslerle olay yerinden uzaklaştırmak istemiş ancak EDA merkezine doğru bir yürüyüş düzenlendiğinden polise karşı gelinmiştir. Kalabalıkla tartaklanan milletvekilini korumak isteyen bir jandarma subayı da ağır yaralanmıştır. Hükümetin çabası kazada yaralanan Zeyn'in başucuna bir an önce koşabilmesi için ameliyatını yapacak operatörün emrine bir uçak vermeye kadar gitmiştir. Ve tren, tünele girmeden önce uzun uzun düdük çaldı, az sonra da öbür uçtan gecenin başörtüsüne bürünmüş olarak çıktı. Helikopter ruh, düşlerini balonlar gibi bağlamaları için tam sırasında kozasından çıkan, insanlara sağlam ipek ipliklerini uzatan, bu ipek ipliklerle bağlı demirleri derin düşlere takmalarını sağlayan kelebek, ölüyü gözden kaybettiği birkaç saniye boyunca ürperdi. Rengarenk kanatlarından birini çırpmaya koyuldu. Ama tünelin çıkışında dizel lokomotifinin burnunu, ardından ışıkları sönük olan onun kurşunlu vagonunu, daha geride camları gözyaşlarıyla ıslanan yakınlarınınkini ve dünyayı salyasıyla kaplamaya hazır jandarmaların vagonunu görünce içi rahatladı. O bir şey görmüyor, her şeyi kelebeğinden izliyordu. Altındaki toprağı, sevgili yurt toprağını, yüzyıllar boyunca bilgece işlenmiş toprak anayı yüzyıllık görüntüyle seyrediyordu. Görüntü o kadar güzeldi ki insanlar bu güzellik yüzünden hep acı çekecek, barbar topluluklara, faşizmin yeni güçlerine karşı onu koruyabilmek, dağların kurtuluşu ve güneşin kutsaması için kan dökeceklerdi. Durmadan kan dökeceklerdi, kapılarının eşiğinde yün eğiren yaşlı kadınlar gibi, denizin basamaklarına yaslanan minicik yakarıları, ağaçları görüyordu. Trenin tünelden çıkışta, Mosshoff'ların villası yakınında denize değmesinden ürken martıyı görüyordu. Tükenene dek uçurumların tutsağı, herkesten uzak, dış göçün boşalttığı köyleri görüyordu. Sonra Mayıs zaferiyle yaslara bürünmüş Olimpos'u, tam karşısındaki Kisavos tepesini seçti. Direniş yıllarının birbirine düşman iki hareketi gibi karşı karşıyaydılar. Plata Mono'nun üzerinde yüzyıllardan beri başıboş bırakılmış kargaların yuvası, çağımızda yerlerini 6. filonun mayın tarama gemilerine bırakan korsanlarla dolu denizi gözleyen Venedik Hisarı'na yaklaştığında ruh biraz dinlenmek istedi. Duvardaki yarıklardan birinden içeri süzüldü, kovukta çöreklenen yeşil kertenkeleyi kovdu, rüzgarla çizilen denizin mermerine, Olimpos Doğu karşısındaki deniz tapınağına bir yelkenli seçebilmek umuduyla baktı. Kendini Meltem'in kollarına bıraktı. Çünkü gövde karanlıklara dalmadığı sürece ruhun kayıtsız gezindiği söylenir. Ama gövde doğduğu yere döndüğünde ruh da havaya karışır. Canlıların soluk alıp verirken içlerine çektikleri oksijen halini alacak zerreciklere dönüşür. Ruh, bu son yolculuğunda kaleyi son kez gördüğünü biliyordu. Eskiden ne kadar çok severdi bu kaleyi. Dağın tam tepesine oturtulmuş, otomobilin arka camının ardında bir tepsi gibi dönen bu tacı. Oysa hiç durmadan onun çevresinde dönen yolun kendisiydi. Bu nedenle bir an geçmişin anılarını yeniden yaşadı. Ama trenin düdüğü onu Tempe Vadisi'ne çağırdı. Pervane döndü, ruh kalede en ufak bir iz bırakmadan, kayalara adını kazımadan havalandı, yeşil kertenkeleye bıraktı yerini. Ve bütün bunlara yabancı, müthiş berelenmiş, korkunç bir görünüş almış, başına konacak tacın yollara dökülen katrandan yapılacağını söyleyerek gövdesine yetişti. Ama Z'nin tacı belki katrandan değildi. Çünkü Z adlı kişinin kafatasındaki kırık, yolun üzerine yuvarlanması ve bu yuvarlanma sırasında başını yere çarpması sonucu olamaz. Bu kırık, maktulün ayakta ve başı açık durduğu sıra indirilen bir darbe sonucunda oluşabilir. Ancak bu koşullarda beyindeki yaranın hemen üstüne ya da karşısına gelen yerlerde kafatası kırık olabilir. Z adlı kişiye yapılan otopside kafasındaki bu tür kırıklarla birlikte beynin sol yanında bir kanama görülmüştür. Yere düşme sonucu oluşan kırık maktulün sağ şakak kemiğindedir. Yol ve benzeri sert zeminlere çarpma sonucu oluşan kırıklar bu olayda görülenler gibi olamaz. Ve tren ilerliyor, ateş kesilmiş bir dünyada düdük çalıyordu. O gün yalnız istasyon şefleriyle makasçılar telaşlıydı. Küçük Papa Puli istasyonunun şefi, demir yollarının hizmetinde geçen bir hayat boyunca böyle şeye rastlamadım diye düşünüyordu. Sağdan soldan telefonlar geliyor, cenazeyi taşıyan trenin kazasız belasız geçişiyle ilgili raporlar isteniyordu. Önceki gün başı ekspres tarafından uçurulan tavuğu haklayan istasyon şefi makası açamadı. Tren başka bir yola daldı ve eşya vagonlarına çarpmaktan güç kurtuldu. Makinist vagonları zamanında görmüş, fren yapmıştı. Katar durmadan önce 200 metre kadar demir yolunda sürüklendi. Yuvasına iyi oturtulup bağlanan tabut bile sarsıldı. Zeyn'in yakınları yüzlerini cama dayadılar. Koltukların üstündeki filelerden birine konan bavul yere düştü. Tırtıllar, jandarmalar birbirlerine öylesine yanaştılar ki insan ayrılmayacaklarını sanabilirdi. Başlarındaki subay bunu Zeyn'in ölüsünü ele geçirmek için trene yapılan bir saldırı sandı önce. Tren durur durmaz jandarma erlerini harekete geçirdi. Birbirine yapışmayanları hemen dışarı çıkardı. Hepsi demir yolu boyunca yayıldılar. Makinist treni geri geri yürütüp önemli bir şey olmadığını işaretle belirttiğinde kendilerini hiçbir düşman gücün tehdit etmediğini anladılar ve ruh, yukarıdan trenin durduğunu anlayınca hemen altında genç bir çobanın seyrek görülen yılanları oynatmak için kaval çaldığı Teselya Ovası'nın kara ağaçlarından birine tüneyecek zamanı buldu. Bu arada istasyon şefi treni doğru yola sokunca derin bir soluk aldı, verilen emirler gereğince telefonu açıp Pinio sırmağı üzerinden geçen telefon tellerine bir uğultu daha kattı. O tatlı, o yeşil ovadaki hayata kayıtsız, ülkenin kurtuluşundan bu yana aynı köle hayatını yaşayan Pinios ırmağı üzerinden. Yalnız ırmak diyordu kendi kendine ruh. Bu ovada oturanları hayal eder, düşlerini özgürlüğe kavuşturmak için denize kadar götürür. Yalnız kademelenmiş bir ülkenin ruhu sayılan, sularında salkım söğütlerle kavaklar yüzen bu ırmak denize atılmadan önce yeni yetmelik heyecanlarını ve ürpertilerini duyar. Onun gibi ruh da bir buluta karışmadan önce ölü gövdesinin ötesinden bakıp kısa süre sonra yitireceği bir dünyayı seyredebilir. Ruh yine alçaldı, Tempe Vadisi'ni, ana yolu, önüne pancar dolu kamyonların dizildiği şeker fabrikasını aştı. Trenin hiç durmadan ok gibi geçtiği Larissa Garı'na vardı. Küçük yoğurtçu, rençperlerin yabalarının ucuna bağladıkları kırmızı mendilleri kızgın kızgın sallayışlarına bir anlam veremedi. Sayın Bakan'ın çıkarlarını daha iyi korumak için çoğu kere bakanlık koltuğuna oturan bölgedeki büyük toprak sahiplerinden birinin trende olduğunu sandı. Bu yüzden de trenin durmasını çok istiyordu. Ama tren dumandan bir örtü ve el bombası gibi ayakları dibine düşen bir gazete paketinden başka şey bırakmadan hızla geçti gitti. Paketteki sabah gazetelerinde şunlar yazılıydı. Selanik olaylarını hangi açıdan ele alırsak alalım bunlara komünist unsurların dayanılmaz kışkırtmalarının yol açtığı sonucuna varırız. Hem Selanik halkı kışkırtılmasa neden komünistlere saldırsın? Hoparlör bir takım kışkırtıcı konuşmaları yaymasa bir rastlantı sonucu orada bulunan kentin sakin halkı neden karşı çıkmayı gerekli görsün? Saldırı, kızıl konuşmacıların sürekli kışkırtmaları sonucunda başlamamış mıdır? Bütün bu kışkırtmaların ardından komünistler başında kaza sonucu ölen milletvekilinin bulunduğu bir yürüyüşe kalkışmasalar bütün bu olaylara yol açılır mıydı? Ama yasaklara karşın komünist gösteri düzenleyenler yürüyüş yapılmasına karar verince olayların uzaması kaçınılmaz bir hal alıyordu. Yangoz Spandonis sokağından fırlıyor, komünistlerle merkezcilere göre onun ortaya çıkışı bir rastlantı sonucu değildir ve yürüyüşçülerle burun buruna geliyordu. Burada bir sorun çıkıyor karşımıza. Yangoz komünistlerin bir yürüyüş yapacaklarını nereden bilebilir? Tam o sıra kamyonetiyle ortaya çıkıp nasıl kaçınılmaz bir kazaya yol açabilirdi? Komünistlerin üzerine çullanıp kendisini paralayacaklarından hiç korkmadı mı? Olay önceden tasarlanmış bir cinayet bile olsa, söylentiye göre Yangoz'un babası komünistlerce boğazlanmış, kamyonetiyle kalabalığın arasına daldığı sıra göstericiler arasında bulunan EDA milletvekilini nereden tanıyabilmiştir? Komünizm ülkemizde hala etkin olan ve yakın bir geçmişte Yunanlı kanını oluk gibi akıtan gaddar komünizm, yabancıların gözünde ülkemize kara çalmak ve içeride karışıklıklar yaratmak için bu olayı çıkarları için kullanmaya kalkışmaktadır. Bu koşullarda devlet sert önlemler alıp hemen ihtilalci komünizmin öncülüğünü yapan yıkıcı Bertrand Russell örgütünü ve Barışçı Haydutlar kuruluşunu dağıtmalıdır. Vagona kapatılan gövde bir şey görmüyor. Gövdenin bilinci de yok. Çarşamba gecesi ona iki kala bilincini yitirdi. Tıp yönünden Z artık ölüdür. Bu andan sonra ne bir organ ne bir duyu işlemektedir. Gövde, Z'nin eşsiz sporcu gövdesi, devrilen arabanın bir şeyle bağlantısı kalmayıp boşlukta dönen tekerlekleri gibiydi. Hareketsiz yaşıyordu. Yalnız derinden gelen hırıltısı doktorların heyecanını artırmaktaydı. Z'nin başında pek çok doktor vardı. Bazıları Macaristan, Almanya ve Belçika'dan gelmişti. Yine de yapacak şeyleri yoktu. Bütün canlı merkezleri öldüğü halde gövdenin yaşamayı sürdürmesi hepsini şaşırtıyordu. Gövde ölümünü kabul etmiyordu. Ölmek için daha çok erkendi. Başsız gövde varlığını sürdürmekteydi ama sonunda ölüme baş eğmesi gerekti. Yatışarak mezara doğru yoluna devam etti. Ruhu asıl üzen gövdeden ayrılmak zorunda kalıp otopsiyi seyretmek değildi. Tabii eskiyen bir giysinin atılışını, gözleri önünde parça parça edilişini görmek hiç de hoş sayılmazdı. Yine de bu kadarına katlandı. Ama onu asıl üzen bir adli tabibin söyledikleriydi. Baştan beri, otopsiden bile önce ve otopsi sonuçları alındıktan sonra kafasındaki kırığın asfalt yola düşmekten ileri geldiğini savunarak Z'ye ayakta durduğu sıra arkadan vurulan darbenin ölüme yol açtığını kabul etmedi. Demek ki kafatasındaki kırığın Z'nin başını büyük bir hızla asfalt yola çarpmasından ileri geldiği açıkça belli oluyor. Ne kötü meslekti şu adli tabibin ki. Ama siyasetin ölümde yeri yoktu. Meslekle ilgili soğukkanlılık başka şey diye düşünüyordu Ruh. Bir ölünün çevresinde en aşağılık siyaseti yapmak daha da başka şey. Aşağılık siyaseti canlılara bırakalım. Soylusunu ölülere ayıralım. Çağrılmadığı halde ta Atina'dan gelen söz konusu adli tabip ise başkente döner dönmez meslektaşına yolladığı raporun imzalanmasını istedi. Ama Selanik'teki doktor tam ters görüşteydi ve iki meslektaşı da bu görüşüne katılmaktaydılar. Ölümün başa vurulan bir darbeden ileri geldiğinden kuşkusu yoktu, rapora imza atmadı. Atinalı doktor yeni bir rapor hazırlamak zorunda kaldı. Bu raporda Z'nin sert bir cisimle başına vurulması sonucu ölmüş olabileceğinden söz ediyor ama kendisi bu görüşe katılmıyordu. Bütün olup bitenlerde ruhu her şeyden çok üzüyordu. Tren deli gibi koşmaktaydı. Bu önemli olayın fermuarını çekercesine ovaları ve dağları aşıyordu. Ama bu fermuar bozuktu. Önü kapandıkça arkası açılıyordu. Çünkü hiçbir olay istasyonlara uğramadan ilerleyen özel bir trenle örtülemezdi. Olay, yazın kapıları ardına kadar açık duran evler gibi ortadaydı. Kendi suçluluğundan ürken tren düdük çalıp koşuyordu. Zeyn'in yakınları daha beterinden korkuyorlardı. Karısı hiçbir şey göremeden boşluğa bakıyordu. Aklı kocasının yalnız başına kapatıldığı, susuz, ışıksız, yiyeceksiz, hücreyi andıran yan vagondaydı. Ona bir şey verilmediği halde öte yanda katilleri uyuyordu. Ne yerinden kımıldayabiliyordu kadın, ne bir yere gidebiliyordu. Tren tekerlekli bir cezaevine dönüverdi. Kolu çekip treni durdurmalı mıydı acaba? En son görüntüyü bir türlü kafasından atamıyordu. Oksijen çadırına alınan Zeyn'in nabzı gitgide hafifliyor, çevresindeki doktorlar artık mucizeye inanmıyorlardı. Dağlar yerlerini dağlara bırakıyordu, tarlalar da tarlalara. Kadın hiçbir şey görmüyordu. Biraz ileride havanın başka bir yoğunluk kazandığı yerde tren durarak demir yolunu banliyö seferine bıraktı. Herhalde bu seferi kaldıracak zamanı bulamamışlardı. Dağlarda, tepelerde durdukları sıra yere atlayan jandarmalar vagonların çevresinde nöbet tuttular. Bu yüksek dağlardaki bir telgraf direğine tüneyen ruh, dağlı haydutların yetişip ölüyü kaçırmalarını bekliyordu. Direniş günlerinin ünlü kişilerinin Ares Velikitois'in gizlendikleri yerden çıkıp Z'yi ele geçirmek için jandarmalarla çarpışmalarını bekliyordu. Bu en yakın hısımlarını yükseklere taşıyıp bol kuzu çevirmeli, su gibi şarap içmeli, onu en yüksek tepeye gömmeliydiler. Bütün gece ihtiyar Dimos'la Leventoyannis dans etmeli, iyice kafayı tütsüleyince kralların cenaze töreninde patlatılan toplar gibi havaya ateş etmeliydiler. Böylece gövde Yunanlılığın ortasında yerini bulmalı, yüzyılların geleneğine uygun biçimde yüceltilmeliydi. Çünkü direnişçiler şimdi dağlarda değil kentlerdeydiler. Bir düdük sesi işemeye giden jandarmaların çalılar arasından fırlamalarına yol açtı. Birbiri ardından trene doluştular. Banliyö seferi geçip gitmişti. Tren yeniden yola koyuldu. Gövde ne trenin durup kalktığını duyabilmişti ne de kekik kokusunu. Gövde hayatlarını gemilerin ambarlarında geçiren, makineler bozulduğunda limanı göremeyen, temiz havayı içine çekmeyen yardımcı çarkçıları andırıyordu. Tren ovaya indiğinde garlardan birinde dizel lokomotifinin yerini buharlı lokomotif aldı. Artık ruh dumanla dolmaya başlamıştı. O güzel ebem kuşağı renkleri kararmaya, kanatları ağırlaşmaya başladı. Birden korunmayı istedi. Hiçbir şeyin dokunamayacağı yeni bir kalıba girmeyi istiyordu. Hava kararıyordu, ruh her zaman karanlıktan korkmuştu. Açıkta geçirdiği son 3 gün onu bitirmişti. Ama gövde seslenişini hiç duymuyor, onu umutsuzluğa düşürüyordu. Ne bataryaları işliyordu, ne antenleri, her şeyi durmuştu. Monastiraki'deki bit pazarına atılmış, boğuk, sağır, dilsiz, sakat bir yazı makinesiydi sanki ruh. Güneşin ışınları azalmaya başladığında bu duygusu daha da arttı. Tren güneşin batışıyla tüm gücünü kazanan başaklarla kaplı ovadan geçiyordu. Işık azaldıkça başaklar dikiliyordu.